Ayrım 14, Miral, Rula Cebrail, sayfa 184. 6. Haldun 2 gündür yoldaydı. Yanında kendisinden 2 yaş büyük bir oğlanla portakal taşıyan bir kamyonda gizleniyorlardı. Yoldaki çukurların oraya buraya savurduğu çocuklar birbirleriyle pek konuşmasa da gözleri her karşılaştığında zayıfça gülümsüyordu. Haldun kamyonun yan tarafını kaplayan metal levhalar arasında ufak bir çatlak bulmuştu ve bu ufak açıklıktan manzaraya göz atabiliyordu. Önce sonsuz meyve bahçelerini, tepe yamaçlarına konmuş köyleri ve koyun sürülerinin otladığı çayırları gördü. Ardından bitkiler yavaş yavaş kayboldu. Çimenler kavruldu ve manzara kayalık ve çorak bir hale geldi. Bir gün kendisinin de işleyecek bir parça toprağı olacağını düşündü. O zamana kadar ertesi sabah mülteci kampının sefaletine uyanmak zorunda kalmayacağından memnundu. Biraz ötede kamyon sert ve ani bir fren yaparak Haldun'u portakal yığınının içine yüzüstü fırlattı. Başını kaldırdığında parlak sıvının Haldun'un alnından damlamasını izleyen diğer oğlan gülmeye başladı. Haldun sessiz olmasını işaret etti. Sürücü beklenmedik duruşlarda böyle yapmaları konusunda onları uyarmıştı. Dışarıda İbranice konuşan sesler duydular. Görünüşe göre sınıra gelmişlerdi. İki oğlana kamyonun iç tarafında sürücü kabinine yakın ve kalın portakal katmanıyla kaplanmış, tahtalarla kapatılan bir boşluk açılmıştı. Haldun ile yol arkadaşı neredeyse boylu boyunca uzanmış, kıpırdayacak yerleri yoktu. Askerler onlardan tarafa çabucak bakacak olursa onları göremezdi. Fakat kapsamlı bir aramada ortaya çıkacaklardı. Kamyonun arka kapısı açıldığında birkaç portakal düşmüş olmalıydı. Zira Haldun sürücünün yükünden yakındığını duymuştu. Haldun içgüdüsel olarak birkaç portakal aldı ve kamyonun yan tarafındaki açıklığı örttü. Diğer oğlan da kendi tarafına aynı işlemi yaptı. Bir İsrail askeri brandı örtü boyunca elini gezdirdi. Birkaç dakika sonra kapının kapandığını ve motorun tekrar çalıştığını duyduklarında oğlanlar rahatlayarak nefes aldı. Kamyon nihayet Akka limanındaki iskeleye ulaştı ve Kıbrıs'tan gelen küçük bir kargo gemisinin ambarına girdi. Haldun geminin yalpalayışını hissetti. Kendini kamyondan dışarı atmak, köprüye çıkmak, okyanusu görmek ve kokusunu solumak istiyordu. 2 günden fazla zamandır o ve yol arkadaşı portakaldan başka şey görmemişti. Bu meyveden leziz kokusu ve farklı tadından hoşlanırdı. Ülkesinin bir sembolüydü ve bir gün büyük bir portakal bahçesine sahip olacaktı. Fakat şu anda ambarın sıcaklığı ve kokusu içinde portakal kokusu çöp kokusuna benziyordu. Deniz kabarıyordu ve gemi sallanmaya başlamıştı. Haldun midesindeki azıcık şeyin de kabardığını hissetti fakat bulantıyla savaşarak güzel bir şey düşünmeye çalıştı. Mümkün değildi. Olgun portakalların kokusu onu hasta ediyordu. İlk tüfeğimi ne zaman alacağım acaba diye düşündü, gerçeküstü durumundan kaçmaya çalışarak. Seyrek ufak bir sakal yüz hatlarını daha da sertleştirecekti. Her şey göz önüne alındığında mutluydu. Yarından sonra artık mülteci olmayacaktı. Kendini er geç kurtarıcı olarak Filistin'e geri getirecek bir mücadelede siyasi bir partizan, belki de bir savaşçı olacaktı. Nihayetini kaçmamayı, Şam'a gidip matematik okumamayı ve Kuveyt'e gidip Arap petrol devleri için çalışmamayı seçmişti. Lübnan'a gidiyordu, okuyup eğitim görmeye. Yeni bir savaş gelecek ve bu sefer 6 gün sürmeyecek, dedi alçak sesle. Fakat onu duyacak kimse yoktu, zira makinelerin gürültüsü tüm diğer sesleri boğuyordu. Gemi portakal ve umutsuzluk dolu yükünü Lübnan'ın güneyine küçük bir şehrin limanında boşalttı. Uzun yolculukta iyice olgunlaşmış olan meyveler parlak çelik makinelerde sıkılıp suları çıkarılacak ve dünyanın çeşitli bölgelerine satılacaktı. Kendi hesaplarını oğlanlar da farklı bir cihaza, kendilerini birkaç ay içinde erkek yapacak, hınçlarını nefrete, adrenalinlerini cesarete, gençliklerini korkusuzluğa ve tatlılıklarını kararsızlığa dönüştürecek bir savaş makinesine yedirilecekti. Haldun portakalların acı tadını ağzından silmek için bir sigara yaktı. Ay denizin üzerinde uzun bir ışık izi bırakıyordu. Adeta karanlığın üzerinde bir köprü gibi. Her şeyden önce hak sahibi olduğumuz ülkeyi ele geçirmek için halkımızın başvurmak zorunda kaldığı şiddetle, Deir Yasin ve Sabra ile Şatilla'daki gibi katliamlar arasında büyük bir fark olduğunu daima aklınızda tutmanızı istiyorum. Bunu anladığınızda doğru yoldasınız demektir. Evlerinizi özleyeceğinizi biliyorum. Fakat denize doğru bakın, burası Akka. Ötesi de Hayfa ve kendinizi eve daha yakın hissedin. Askeri eğitmen nazik girişine karşın eğitim alanında ilk kez toplanmış ve neredeyse hiçbir reşit olmayan küçük oğlan grubuna karşı müsamahakar olmaya niyetli değildi. Haldun etrafına bakındı, üniformasız, silahsız, çalım atmadan ziyade mahcup halde savaştan çok tekne gezisine çıkacak gibi görünüyorlardı. Konuşan adam asker üniforması giyen tek kişiydi. Kısa konuşmasının sonunda silah arkadaşları yemekhane görevini gören çadıra düzensiz biçimde yürümeye başlamış, Haldun'a işaret etti. "Sen Halit'in oğlu olmalısın," dedi eğitmen. "Seni aramaları için ısrar eden bendim, bilirsin. Öldürüldüğünde babanın yanındaydım. Gördüğüm en cesur adamlardan biriydi. O zaman onun gibi 1000 savaşçımız olsaydı, şimdi Tel Aviv sahilinde kahve içiyor olurduk. Onun gözlerini almışsın. Umalım ki onun cesaretini de almışsındır. Öyleyse bunu gösterme şansın olacak. Şimdi git ve yemek ye. Zira az sonra çorbadan geri hiçbir şey kalmayacak. Kokusu bile." Haldun bir şey söylemediği, babasının nasıl öldüğünü sormadığı için kendisini aptal gibi hissetti. Fakat aynı zamanda bir özgürlük duygusuyla dolmuştu. Belki diğer oğlanların çoğu gibi kötü giyinmiş ve yetersiz beslenmişti. Fakat farklı olduğunu hissediyordu. O Halit'in oğluydu. Bir kahramanın oğlu. Doğuştan savaşçı. 7. Hani çoktan masada oturmuş kakule kahvesi içiyor ve Kudüs'ün Arapça yayınlanan günlük gazetesi Al Kudüs'ü okuyordu. Yüzündeki ifadeyi gören Miral haberlerin iyi olmadığını hissetti. Birkaç dakika hareketsiz durarak uzaktan onu inceledi. Genç adam sükunet, karizma ve saygınlığın bir karışımıydı. Kafenin müşterileri yaklaşıp selam veriyor, saygılarını sunuyor ve en önemlisi onun fikirlerini dinliyorlardı. Gözleri Miral'in gözleriyle buluştu ve yaklaşmasını işaret etti. Kız daha oturmadan adam gülümseyerek sordu. "Kararını çoktan verdin sanıyorum." "Eh, sen de oldukça hızlı hareket ettin. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Fakat her durumda aksi halde geri dönmeyecektim. Kendi payıma düşeni yapmak istiyorum. Artık öyle parmaklarımı çevirerek bekleyemem. Gazze'de olanları gördün mü? Daha dün 5 kişi öldürüldü," dedi katı bir sesle. Zihninde defalarca tekrarladığı kelimeleri yüksek sesle dile getirerek. "Evet, şimdi onu okuyorum. Ne yazık ki bunlar her gün okuduğumuz suçların aynısı. Sadece Gazze'de değil, aynı zamanda Cenin, Nablus ve diğer pek çok Filistin şehrinde. En rahatsız edici olan da bu olayların perde arkasında dünya çapında bir sessizlik hüküm sürüyor olması. Diğer ülkeler buna çok dikkat edemeyecek kadar kendi ekonomileri ve hükümet yolsuzluklarıyla meşgul. Her neyse Miral, acilen yapılması gereken bir şey var. Buna hazır mısın?" "Elbette," diye tereddütsüz cevapladı kız. Hani gülümseyerek gazeteyi katladı. "Biraz yürüyelim." Dışarı çıktıklarında tekrar konuşmaya başladı. Haldun'un Beyrut'a vardığını ve burada okuyup eğitim göreceğini söylemek istedim. Miral sonuçlarını düşünmeksizin ona sarılarak yanağından öptü. Şam kapısının önünden geçiyorlardı ve diğer yayalar utanarak onlara baka kaldı. Hani yavaşça kızdan ayrıldı, kolundan tuttu ve konuşmaya devam etti. Ramallah yakınlarındaki bir mülteci kampında. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yakında oraya gidip çok geç kalmadan çiftçilerin zeytinini toplamalarına yardım edeceğiz. Kızın yüzündeki şaşkınlık ve hayal kırıklığı ifadesiyle eğlenen adam ekledi. "Bak, yapacağın şey son derece önemli. Halkımız bu şekilde yaşamlarını sürdürüyor ve en küçük şey bile anlamlı. Fakat öncelikle seni grubun geri kalanıyla tanıştırmalıyım." Toplantı Ermeni mahallesinde Yafa kapısının yakınındaki eski bir dairede gerçekleşti. Burası Eskişehir'in en yüksek kısmıydı ve buradan batıya doğru kırmızı ve doğuya doğru beyaz renkteki çatıların üzerinden cami meydanına inen bir manzara görülebiliyordu. James Katedrali'nin çan kulesi daha alçak binaların ve mahalledeki gençlerin buluşma yeri olan gösterili yeşil parkların üzerine görkemli biçimde yükseliyordu. Yolun kapısındaki bir dükkanın sahiplerinin bir gözü dairedeydi ve polis gördüklerinde kapılarına bir parça beyaz bez asıp dairenin derhal boşaltılması işaretini vererek herkesi uyarıyorlardı. Dairenin ön odasına yaklaşık 10 kişi el ilanlarının fotokopisi ve teksiriyle uğraşıyordu. Daha geniş ve rahat olan ikinci odada ise sigaralarından çıkan duman taş tavanın kubbesi altına toplanmadan önce döne döne yukarı çıkan 6 kişi büyük ahşap bir masanın etrafında tartışmaya dalmıştı. Masanın çevresindekilerden biri, Ayman isimli genç bir adam ilk konuşandı. "İşte sekreterimiz geldi," dedi Hani'ye işaret ederek. İntifada'nın yerel liderlerin diğer ülkelerdeki FKÖ elemanlarıyla güvenli biçimde iletişime geçirme yollarını tartışıyorduk. Hani cevap vermeden önce Miral'e yaklaşmasını işaret etti. "Aynı zamanda mesaj alıp vermek için yeni kanallar oluşturmalıyız," dedi. "Eskiler artık güvenli değil. Bu yüzden yeni yüzlere, gizli servisin tanımadığı yüzlere ihtiyacımız var. Miral'i sizlerle tanıştırmak istiyorum. Yeni yoldaşımız." Böylece Miral onları selamladı. Tebessümleri çoktan grubun bir üyesi olarak kabul edildiğini gösteriyordu. Onu kendileriyle beraber oturmaya davet ettiler. Gizli bir hücre oluşturmuşlardı ve bu şekilde toplantılarını zaman zaman farklı dairelerde ve sıklıkla şehir parklarında yapıyorlardı. Miral doğrudan haberdar edilecekti. Ya Hani ya da mahallesindeki Yasemin adındaki bir kız tarafından. Hani farklı günlerde okulun önünden geçmeye başladı. Dersler bittikten kısa süre sonra hep aynı saatte geliyordu. Dikkat çekmeksizin yerleşkenin arka kapısının yanında büyük bir ağacın arkasına gizleniyordu. Miral burada onunla buluşuyor ve ikisi kapıcının kendilerini görmemesi için sadece birkaç kelime konuşuyorlardı. Hint bir şeylerden şüphelense de Miral'in sadece genel ergenlik girdabına kapıldığını düşünüyordu. Kendi hesabına Miral yakalanmamak için son derece dikkatliydi. Neşesini ve canlılığını kaybetmişe benziyor ve daima telaşlı görünüyordu. Notları eskisi kadar muhteşem değildi fakat en azından en küçük kızlara karşı eskisi gibi davranmaya çalışıyordu. Akşamları kızlar yatmadan önce kendilerine bir öykü anlatmasını istediklerinde Miral odanın ortasında durup başlarını yastığa koymalarını ve gözlerini kapatmalarını istiyor. Ardından Şehrazat adında genç bir kız her gece başka bir öykü anlatarak kurtulana kadar kendisine ihanet edecekleri korkusuyla düğün gecelerinde karılarını öldüren bir kralın hikayesini içeren Binbir Gece masallarından öyküler anlatmaya başlıyordu. Bu hikaye anlatma faslı Miral'in gün içinde en sevdiği zamandı. Her ne kadar Hint olanlardan habersiz görünse de Miral'i iyi tanıdığından kızın kurallara uyar gibi yaptığını seziyordu. Ancak Miral kuralları ihlal ettiğinde derhal atılmayı göze aldığı için ters giden bir şey yokmuş gibi davranıyordu. Kızı çok seviyordu ve kendi neslindeki tüm gençler gibi çok hızlı büyümeye zorlanmış olan Miral'e inanıyordu. Miral Hani ile buluşarak Ramallah yakınındaki mülteci kampına gitme sözünü tuttu. Ziyaret hafta sonuna rast geldiğinden eve gittiğinde babasına o gün bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. "Ebu İyad'in Vatansız Filistin'i kitabını okudun mu?" diye sordu Hani. Arabaya binerlerken Miral başını salladı. "Halkımızın en aydın zihinlerinden biriydi," diye devam etti Hani. "Mossad onu katletti." Araba asfalttaki çukurlardan sekerek ilerlerken Miral Kalandiya kampına son ziyaretinden beri içinde tuttuğu öfkeyi boşalttı. "Kamptaki çatışmalar çocuklara İngilizce öğretmenin yeterli olmadığını beni ikna etti. Çiftçilerin hasadına yardım ederim. Fakat daha fazla şey yapmak istiyorum. Gerçek bir tepkiden bahsediyorum. Uygun bir tepki. Karşı tarafta oldukça gürültü koparacak bir tepki. Hepiniz halk cephesindensiniz. Hani söz değil eylem adamı olmanız gerek. Lanet olsun." Hani arabayı büyük bir dikkatle sürüyor, sert çarpışmaların yaşandığı tepeleri bölen kaldırım şeridindeki çukurlardan olabildiğince kaçınmaya çalışıyordu. "Miral," dedi. "Mücadelenin amacının öfkemizi açığa vurmak değil, işgalden kurtulmak olduğunu anlamalısın. Coşkunu anlıyor ve takdir ediyorum. Cesur bir kız olduğunu biliyorum. Belki de aşırı cesursun ve inan bana, FHKC ve Filistin davasına son derece faydalı olacaksın. Fakat seni kesinlikle silahlı kola sokmayacağım. Bunun bir parçası olamayacak kadar atılgansın." Biraz duraklayan Hani devam etti. "Bunun yerine siyasi yapının içinde çalışacaksın. Yeni bakış açılarına, halkımızın bilincini yükselterek anlamalarına yardım edebilecek akıllı bireylere ihtiyacımız var. Cehalet düşmesi çok kolay bir tuzaktır. Örgütsel kesimde kurye olarak çalışmana karar verdim. Bunun heyecanlı bir iş olduğunu göreceksin. Dinleyip öğrenebilmek için haftalık bölge toplantılarına da gelmeni istiyorum. Hani kızın elini sıktığında kavrayışından yayılan sıcaklığı hisseden Miray, hoş bir heyecana kapıldı. Hani de kızdan gençliğinden, sessizliğinden, bazen gözlerinde gördüğü küstah bakıştan oldukça etkilenmişti. Kendi göreni yapma arzusunun doğru yönlendirilmesi halinde oldukça yararlı olacağını hissediyordu. Kampa geldiklerinde bir grup çiftinin genç oğlan ve kızlarla beraber zeytin topladığını gördüler. Bazı işçiler ağaçlarda zeytin demetlerini ayırırken, kadınlar bunları sepetlere yığıyor ve yere yaydıkları plastik çarşafların üzerinde topluyordu. Miral ile Hani gruba katılarak diğerlerinin yanında çalışmaya başladı. Bir süre sonra Miral, kol ve bacaklarını dayanılmaz ağrılar duymaya başladı. Hani ona bir şişe su vererek bir iki dakika durmasını söyledi. Öğleden sonra hasadın ilk sabahını geride bıraktıklarında çiftçilerle beraber öğle yemeğine davet edildiler. Sofra çiftlik evinin arkasına zemine serilmiş ve kaba yün dolu minderlerle çevrilenmiş, mavi ve kırmızı bir örtü üzerine hazırlanmıştı. Şiş kebap, safranlı pilav, sebze sote ve salata vardı. Diğerleri yemek için otururken bir tabak dolusu yiyecek ve bir sürahi taze limonata taşıyan Hani, küçük izole bir eve yöneldi. Miral tabaktakileri hırsla yerken Hani ile konuşan 30 yaşlarındaki adama bir an bakabildi. Kim olabileceğini tahmin edemiyordu fakat bu küçük evin onun sığınağı olduğunu tasavvur etti. Hani yarım saat kadar sonra dönerek ağzını tıka basa kuzu etiyle doldurmuş olan Miral'in yanına oturdu. Bir tutam saçının ağzına girdiğini gördüğünde sevgiyle çekti ve gülümseyerek yüzünü ona yaklaştırdı. Kalbinin çılgınca çarptığını hisseden Miral, utandığını saklamak için gözlerini indirdi. Konuşmaya ve şakalaşmaya dalmış olan grubun geri kalanı onlara dikkat etmiyordu. Hani tekrar ona doğru eğilip yiyecek sundu fakat bu sefer ilerlemiş olan öğleden sonrası Miral'in dikkatini dağıttı ve kız aniden ayağa fırlayarak bağırdı. "Ah Tanrım, gitmem gerek." Babasının endişelenmeye başlayacağından korktuğu için Hani eve kadar eşlik etmeyi önerdi. Kudüs'e geldiklerinde arabayı Eskişehir'in dışına bir otoparka bıraktılar ve beraberce dışarı çıkarak pazar yerinden ayrılacakları yere doğru yürüdüler. Kelimelere ihtiyaç duyulmayan bir mutluluk halinde içindeydiler. El ele neredeyse birbirlerine sarılarak yürüyor. Eskişehir'den gelip Kudüs'ün banliyölerindeki köylerine giden kalabalığın arasından kendilerini yol açarken karşılıklı anlayış ve arzu bakışları atıyorlardı. Bu karışıklığın ortasında Miral bir tezgahta kahve almakta olan babasını fark etmedi. Şaşkına dönen ve gözlerine inanamayan Cemal, kızının yanından geçişine baktı. Kahveyi unutarak öfke içinde koşup onu yakaladı. "Burada ne yapıyorsun Miral? Bu adam da kim?" "Hayır, dur, bilmek istemiyorum," dedi, kızının yanıtını bir el hareketiyle keserek. "Şu anda benimle eve geliyorsun," diyerek haykırdı kolundan tutarak. Hani açıklamaya, çok üzgün olduğunu söylemeye çalıştı. Fakat kızını koruduğuna inanan bir babanın öfke sesinden daha inatçı bir şey bulamazsınız. Hani birkaç dakika boyunca Cemal'in Miral'i çile yolu boyunca sürükleyişini izledi. Ardından "ne kadar uygun bir isim" diye düşünerek arkasını dönüp dairesine doğru yürümeye başladı. Miral bir an döndüğünde Hani'nin kaybolduğunu gördü. Bunun her şeyin sonu olacağından, onu bir daha göremeyeceğinden korkuyordu. "Sen ne halt ediyordun? Bunu bilmek istiyorum. Sen çıldırdın mı?" Babası ona soruyor umarına tutmuş, cevap beklemekten ziyade kendi korku ve öfkesini dışarı vurmaya çalışıyordu. "O adamla ne yapıyordun? Onun kim olduğu hakkında fikrin var mı?" Cemal şiddetle bağırıp Miral'i önden itip dururken kız cevap verecek gücü buldu. "O benim bir arkadaşım baba, iyi bir insan. Siyasi eylemci olmak günah değil. O gerçek bir vatansever." Cemal kızın sesini hiç böyle gururla titrediğini duymamıştı. "Vatansever?" dedi binasının kapısını açarken. "Neden bahsettiğini bilmiyorsun. Onu ne zamandır tanıyordun?" "Yasemin'in bir arkadaşı, tesadüfen tanıştık." Cümlesini bitiremeden Cemal bir tokat attı. "Gözlerime bakıp bana yalan söyleme," dedi avazı çıktığı kadar bağırarak. "Beni aptal mı sanıyorsun? Şimdi beni iyi dinle. Kendini soktuğun durumu anlamayacak kadar gençsin. O yüzden onarılamayacak kadar aptalca bir hata yapmadan önce bu adamı tekrar görmeni kesinlikle yasaklıyorum. Beni dinliyor musun? Bunu daha önce yaşadım ben. Ailemiz aynı nedenden dolayı parçalandı. Kız kardeşim 10 yılını hapiste geçirdi ve sınır dışı edildi. Evini bir daha göremeyecek. Bunu senin başına gelmesini istemiyorum. Şiddet çözüm değil. Hiçbir şey anlamıyorsun. Çünkü yaşamın boyunca camide saklandın. Kelimeler Miral'in ağzından kendiliğinden fırlamıştı. Ardından onu ne kadar yaraladığını görerek, "Böyle demek istemedim baba," dedi. Fakat aniden aralarına bir hayal kırıklığı denizi girmişti. Cemal gerçekten perişan olmuştu. Miral babasını hiç bu halde görmemişti. Kızın yanaklarından yaşlar süzülürken kelimeleri boğazına takıldı. Kendini küçük düşmüş ve allak bullak olmuş hissediyor fakat düşüncelerin son birkaç haftaya dönmesini engelleyemiyordu. Yaşamının en yoğun haftalarıydı ve hiçbir şey olmamışçasına daha önce sürdüğü yaşama geri döndüğünü hayal edemiyordu. Hani ile iletişim kurmak ve siyasi faaliyetine devam etmek için bir yol bulmak zorundaydı. Miral bir günü yatakta geçirdi, yemeğe elini sürmüyor ve kimseyle konuşmuyordu. Kız kardeşi Rana komik fıkralarla onu avutmaya çalıştı. Ardından babalarının kendileri için yaptığı fedakarlıkları sıralayarak Miral'e onu ne kadar sevdiğini hatırlattı. Fakat Miral sadece babasının yaşlı gözlerini gördüğünde gizli gizli ağlıyordu. Tutumunu değiştirdi. Adam ilk kez kendisine bir şey dayatmış veya otoriter bir tutum takılmıştı. Kızın üzüntüsüyle beraber öfkesi de arttı. Hani ve ideallerinden asla vazgeçemeyeceğini biliyordu. Yaptıklarının doğruluğuna her zamankinden daha fazla inanırken, şimdi sadece okuluna değil, sanki bu yetmezmiş gibi babasını da aldatmak zorunda olduğunu anlıyordu. Kurnazlığa başvurmaya karar verdi. Takip eden günlerde okul yetkililerinin onu kendi iradelerine göre şekillendirdiklerine inanmaları için bir dinginlik havası takınmaya çalıştı. Fakat ilk fırsatta Hani ile Ermeni mahallesindeki kafede buluştu. Gelecekteki muhtemel hadiseleri engelleyecek bir dizi önlem saptadılar. Birbirlerini daha az, asla halk içinde değil, görecek ve Yasemin aracılığıyla haberleşeceklerdi. "Seninle görüşmeyi kesmek istemiyorum. Bunu yapamam. İstersen babanla konuşurum," dedi Hani. "Hayır, hayır, şu an en iyisi beklemek," diye cevapladı Miral. "Belki bunu daha sonra yapabilirsin. Ben de seninle görüşmeyi kesmek istemiyorum." Gözleri buluştu ve sıkıca sarıldılar. "Babanın neden endişelendiğini anlıyorum," dedi Hani. "Hepimiz birer hedefiz. Şinbet, İsrail Ulusal Güvenlik Servisi durup izlemekle yetinmiyor. Her gün bir veya birden fazla yoldaşımızı tutukluyor. Sen de dikkatli olmasın. Evinde el ilanı veya diğer bilgi içeren materyalleri bulundurma. Ne yazık ki Ürdün'deki FKÖ bağlantımız olan genç adam kayboldu. 2 gün önce gitti ve asla oraya ulaşamadı. Nerede olduğunu kimse bilmiyor, korkarım tutuklandı." "Belki sadece bir süre saklanıyordur," dedi Miral. "Saf görünmek istemiyorum. Fakat hepimiz paranoyaklaşıyoruz. Umarım haklısındır. Fakat William Burroughs'ın dediği gibi, paranoya sadece tüm hakikatlerin bilinmesidir. Asıl sorun şu ki, faaliyetlerimize ilişkin ayrıntılı bir rapor ve son 3 ayda gerçekleştirdiğimiz operasyonların tam listesinde aralarında olduğu belgeler taşıyordu. En son Albany Köprüsü üzerinden İsrail'den Ürdün'e geçmeye çalışırken görüldü." Hani'nin sesindeki gerginliği hisseden Miral'in sırtında bir ürperti dolaştı. Dar el Tifel yerleşkesine gitmeden önce tüm el ilanlarını küvette yaktı ve kitaplarını evin önündeki kanalizasyon bacasına sakladı. 14. ayrımın sonu, sayfa 196.